Ayrım 11. Remil döken bütün üstadların bildiği gibi bu falda soru soran kişiye 4 kere 4 yani toplam 16 defa zar attırılıyor ve zar tek geldiğinde nokta, çift geldiğinde ise çizgi sayılıyordu. Falına bakılan kişinin kısmetine göre her 4 zarın değeri bir şekil sayılmakta ve bu yolla tertip edilen ilk 4 şekil, cetveldeki valideler kısmında bulunan ilk 4 haneye yerleştirilmekteydi. Daha sonra hesapla diğer şekiller ilk 4 şekilden türetilerek netice kısmındaki şekle erişiliyordu. İşte en başta bu şekil falına bakılan kişinin geçmişini ya da geleceğini bildirmekteydi. Vakanüvis Şaşı İkram Efendi, Kevâşifül Melanet vel Habaset başlıklı eserinde anlattığına göre, Nuh Usta'ya kim remil attırdıysa, netice kısmında erbabının enkıs dediği şu uğursuz şekil çıkmıştı. Çizgi, çizgi, çizgi, nokta. Şaşı İkram Efendi bir değil, beş değil, on değil, tam 21 zavallının falında çıkan bu şeklin, remil ilminde nahsı dahil denilen en uğursuz şekil olduğunu, ölümü ve zulmü simgelediğini söylemiştir. Ancak Tezakirül Mücrimine göre remil döktüren 21 kişinin falında ortak bir nokta daha olmuştu. Bu da cetvelin valideler kısmının 3. hanesindeki kabz-ı hariç şekliydi. Nokta, çizgi, nokta, çizgi. Kadim remil üstadları eğer 3. hanedeyse bu şeklin birçok ölümün hem olmuş olduğunu hem de olacağını bildirdiğini söylemişlerdi. Onlara göre enkıs kurşunun kabzı hariç ise tahta veya kerestenin timsaliydi. İlki iyi şeylerin yokluğuna, diğeri ise kötü şeylerin varlığına delalet etmekteydi. İşin daha da kötü yanı, Nuh Usta falı yorumlamıyor, sadece Bülbül Recep, Küflü Dilaver, Kul Hasan gibi bir ad söylüyor, bu adı işiten de beyninden vurulmuşa dönüyordu. Eğer ilk fal baktıran Gabyar bir süre düşündükten sonra, hiç şüphe yok ki şu Nuh Usta bir evliya, hep unutmak istediğim bir adı söyledi. Yıllar önce öldürdüğüm adamın adını demeseydi, herkes bu ihtiyar marangozun bir deli olduğunu düşünecekti. Evet, şimdilik fal baktıran 21 kişinin hepsi bir vakitler adam öldürmüştü. Artık nasıl bir yol buldularsa vicdan muhasebesi yapıp unutmayı başardıkları o adları Nuh Usta onlara teker teker hatırlatıyordu. Asıl mesleği marangozluk olan adam gaybın bilgisine sahip bir alim değildi. Ama Hamamcı Musa Efendi Hazreti İsa'nın da bir marangoz olduğunu eserinde hatırlatmadan edememiştir. Zindan katibi Çapraz Recep Dede Hazretlerinin El-Müsveddefi Usulü Livata adlı muhteşem eserine göre, Ahmat'ta ceryan eden ikinci tuhaf vakka, kaşı gözü yerinde yakışıklı bir delikanlı olan Afili Zekeriya adlı gabyarın, çirkin olduğuna hükmedip hayata küsmesiydi. Recep Dede Hazretlerine göre bu gabyar, Kaptan Efendimiz'i provaya çağırmak için kamaraya girdiğinde içeride kimseyi bulamamış, o anda fırsatı ganimet bilip kamaradaki kırmızı atlasla örtülü oboy aynasında kendini doyasıya şöyle bir seyretmek istemişti. Ama örtüyü kaldırdığında karşısında yiğitlerinki gibi güneş yanığı bir yüz yerine bembeyaz ve köse bir surat, kıpkırmızı ve biçimsiz dudaklar, seyrek bir bıyık, kırmızı göz bebekleri ve sapsarı sivri dişler görünce sanki başından aşağı kaynar sular dökülmüştü. Aynadaki aksinin üstündeki kızıl cübbeyi ve kafasındaki kara destar sarılı kızıl Cezayir fesini de görünce muhtemelen kendisini çekemeyen birinin bedduası sonucu sadece çirkinleşmediğine, aynı zamanda aklını da oynattığına hükmetmişti. Sözüne güvenilir bir alim olan Buhur Mütevellisi Kılbaz Yakup Dede Hazretleri de bu olayın doğru olduğuna dair Menakıbül Mebain adlı eserinde yemin üzerine yemin etmiştir. Her zaman olduğu gibi gemiciler tabiat üstü ve insanın içini ürperten konularda kafalarını yorarlarken, alacakaranlıkta Amat, Matapan burnuna doğru yaklaşıyordu. Diyavol Paşa kamarasına kapanmış, gece yarısından beri sinek kemanıyla oyun havaları çalmaktaydı. 14 telli kemanın tellerinden yükselen oynak nameler, o sessizlikte güvertenin hemen her yerinde işitiliyordu. Pruva gözcüsü yeni yeni ağarmaya başlayan göğün altında, denize doğru uzanan karanlık buruna bakarken, bir yandan da müziğe uyup eliyle usul vurmaktaydı. Görevini bu şekilde ihmal ettiğinden, tepenin üzerinde güç bela seçilen ufka gölgesini düşürmüş o Venedikliği fark edemedi. Yarım saat kadar sonra Amat burnu kavanço ederken, bu gözcü sancak tarafına baktığında usul vurmayı bıraktı. Çünkü burnu döndükleri anda gücü kuvveti yerinde bir genç denizcinin yüze yüze ancak birkaç dakika içinde erişebileceği kadar yakın bir mesafede baş toplarını Amat'a doğrultmuş o dev Venedik çektirisini görmüştü. Dile kolay her biri güçlü kuvvetli yedişer forsa tarafından çekilen toplam 71 küreğini suya her an inecek şekilde havaya kaldırmış vaziyette bekleyen bu muazzam çektiri, avına saldırmaya hazır dev bir örümceğe benziyordu. Savaş düzenine uygun olarak Flandırası fora edilmiş, fırtına ve can kurtaran yelkenleri serenlere sarılmıştı. Baştarde sınıfından olan bu gemi en az Amat kadar uzun fakat süratli her çektiri gibi inceydi. Kıç kasarasındaki yaldızla boyanmış oymaları ve arması, dukalığın şanına uygun bir şekilde sabahın köründe bile ışıl ışıl parıldamaktaydı. Bu teknenin baş kovalama toplarının en büyüğü olan bir bella mezza'nın gerisinde, elinde kıvılcımlar saça saça yanan bir foga maytabı olduğu halde, kirli dişlerini göstererek sırıtan bir topçu vardı. Derken Amat'tan 20 ayak daha uzun görünen bu çektirinin kıç kasarasından bir ses geldi. Foga! Bu ses duyulur duyulmaz topçu maytabını falya tavasına gömdü ve o koskoca balyemez topu gümbür derken Amat'ın pruva gözcüsü teyakkuz diye boşuna bağırdı. Çünkü topun gürültüsü hem sesini bastırmış hem de Amat'ın reislerini, zabitlerini, tüfekçilerini ve topçularını uyandırmıştı. Biraz geç de olsa köz çalınıyor, boru üfleniyordu. Çektirinin patlayan topunun fırlattığı 22 okkalık taş gülle su üzerinde seke seke ilerledi ve kaplama tahtalarıyla postalarını darmadağın ederek bordasından içeri giriverdi. Açılan rahneden içeri su hücum etti. Zabitler sağa sola bağırıyorlardı. Deliği morile edin, müsaademe paletini hazırlayın. Topçular yerlerinize, tüfekçiler tepeye. Balyemez topundan fırlayan 22 okkalık gülle Amat'ın bordasını delip dağıtınca Venedik kadırgasındaki 100 kadar korsandan bir sevinç nidası yükselmişti. Boğazlarını yırtarcasına hurra diye nara atıp yeri göğü çınlatan bu kana susamış cellatların ellerinde eğri kılınçlar, bellerinde zemberekli piştovlar, dillerinde ise sunturlu küfürler vardı. Çok geçmeden çektiride biri Forza diye bağırınca oturaklardaki forsalar kürekleri bir anda suya indirip tempo veren davulun her düm sesinde dişlerini ve ıskarmozları gıcırdata gıcırdata en az 10 okkalık topaçlara asılıp zahmetle çekmeye başladılar. Düm tek tek tek, düm tek tek tek. Baş toplarının hemen arkasında ellerinde kancalarla hazır bekleyen adamlara bakılırsa, suda yel gibi kayıp ilerleyen bu baştarde Amat'a rampa edecekti. Nitekim pruva direğine, üzerine simle işlenmiş kükreyen bir aslan figürü bulunan kızıl Venedik sancağı hisa edildi. İri yapılarından dolayı böyle zahmetli bir göreve layık görülmüş, kolu bükülmez, demir bilekli ve ensesi kalın forsalar, ayakları zincirli olduğu halde kırbaç altında inliye inliye defi bela kabilinden küreklere her asıldığında, iki sıra oturak arasındaki boşlukta bekleyen dukalık askerlerinden sevinç nidaları yükseliyor, her hamlede Amat'a biraz daha yaklaştıkça bu zalimlerin gözleri parlıyor, ganimet heyecanı ile elleri ayakları titriyordu. Bir çektirinin iki güverteli bir kalyona taarruza kalkması kolay değildi. Ama Venediklilerin cesareti daha çok takımpare yelken ve apaz seyriyle Poyraz tarafından hızla yaklaşan kalyonlarından kaynaklanıyordu. İki ambarlı Venedik kalyonu aşağı yukarı 5 mil uzaktaydı ve çatışmaya en geç 20 dakika içinde yetişecek gibiydi. Kırmızı yel flaması daha şimdiden görünmüştü bile. Koskoca taş gülleler atan bal yemez topundan sonra çektiri bu kez baziliklerini de ateşledi ve her biri 4 okka çeken güllelerden biri Amat'ın baş kasarasına isabet edip ortalığı dağıttı. Güllenin çarptığı yerden kopan sayısız tahta parçası havada şarapnel gibi dağılarak oraya buraya saçıldı. 22 okkalık güllenin bordada açtığı delik geçici olarak morile edilmişti. Sintine'yi neredeyse tamamen dolduran suyu tahliye etmek için tam 40 kişi tulumbaların başında var güçleriyle çalışıyordu. Süleyman Reis'in çarmıklardan ta tepeye, direklerin çanaklıklarına çıkmış tüfekçilere bağırdı. "Tüfekçiler, emrimle ateş açacaksınız." Ardından topçulara emretti. "Sancak bataryaları, ateş!" Ejderdehanlar ve kolomborneler ateş kustu. Ama süratle ilerleyen kadırga sadece baş tarafını, yani bir kalyondan çok daha küçük bir cepheyi gösterdiği için vurulması zor bir hedefti. Bununla birlikte kadırganın 10-12 küreği kırıldı, Grandi direğindeki o koca seren güverteye düştü ve birçok forsa ile asker yaralanıp saf dışı kaldı. Ancak Venedikliler ellerinde baltalar ve kancalı sırıklarla sereni birkaç dakika içinde denize bıraktılar. O kadar yaklaşmışlardı ki Amat ancak bir kez daha toplarını ateşleyebilirdi. Poyraz tarafındaki Venedik kalyonu da giderek yaklaşıyordu. Süleyman Reis'in salkım atılacak emriyle toplar gülle yerine tüfek kurşunu dolu torbalarla dolduruldu. İyice yaklaşan kadırgaya ateş açıldığında her dört Venedikli'den biri kanlar içinde yere yığıldı. İskele tarafındaki kürekleri içeri alıp rampa etmeye hazırlanan kadırgadan Amat'ın küpeştesine kancalar atılıverdi, halatlar gerildi. Süleyman Reis'in emriyle tepedeki tüfekler tapır tapır taptapayla teker teker patlayınca kadırgadakilerin çoğu düştü. Fakat Amat'ı bu ani baskından kurtaran şey Süleyman Reis'in verdiği şu emir oldu. "Lombarlar sua!" Bu emir üzerine topçular halatlara asılıp topları fora ettikten sonra lombarları sıkıca kapattılar. Artık top ateşi açılamazdı. Fakat aborda etmesine ramak kalan çektirdekilerin de lombarlardan içeri girebilmeleri şimdi imkansızdı. Venediklilerin küpeştesi yüksekte olan Amat'a rampa edebilmesi de çok zor olacaktı. Yine de Venediklilerin gözü kara 30-40 kadarı Amat'ın güvertesine çıkmayı başarabilmişlerdi. İşte o anda akıllara durgunluk veren bir olay cereyan etti. Amat'a rampa edilmesine ziyadesiyle öfkelenip dinden imandan çıkan Süleyman Reis, kendisine piştovunu doğrultan bir rezilin bileğini kavrayıp suratına tokadı patlatırken, baltayla hücum eden bir hergelenin böğrüne dirseğini indirdi. Bir aylakçı çocuğa kılınç savuran bir başkasına kafa atıp adamı yere yuvarladıktan sonra, seyir güvertesine atlamaya çalışan bir Venediklinin apışı arasına dizini gömdü. Gözünü o kadar kan bürümüştü ki ağzından köpükler saça saça tekme indirip yumruk salladıktan sonra Yeniçerilere çok az iş kalmıştı. O keşmekeşte çifte kulaklı yatağanlarını çeken Yeniçeriler Venediklilerle göğüs göğüse boğaz boğaza gırtlak gırtlağa dövüştüler. Damarlardan güverteye sıçrayan, damlayan, fışkıran kan frengi deliklerinden denize akmaktaydı. Seyir güvertesindeki son Venediklinin de ensesine bir yatağan indirildiğinde, kılınç sallayıp kan akıtmaktan kimse de derman kalmamıştı. Üst güverteler, ölüler ve ıstırapla inleyen yaralılarla doluydu. Kadırga büyük zarar görmüş ve Venedikliler Amat'ı ele geçiremeyeceklerini anlayınca, Siyah emriyle geriye kürek çekerek açılmaya başlamışlardı. Ne var ki Amat'ın savaşıp bu kadırgayı batırması ya da ele geçirmesi için vakit yoktu. Çünkü Venedikliler geriye kalyonları için kolay bir lokma, yani bordasında büyük bir delik taşıyan bir savaş gemisi bırakmışlardı. Onların yarım bıraktığı işi kalyonları tamamlayacaktı. Rahneden su alan Amat uzaklaşırken, kadırgadakiler de nara atıp gittikçe yaklaşan kalyonlarına tezahürat yapıyorlardı. Seyir zabiti Abuzer Reis ve diğer zabitler akıtılan kanla iyice kayganlaşmış güvertede düşmemeye dikkat ederek Kaptan Efendimiz'i arıyorlardı. Porsunlardan ikisi adamlarıyla birlikte Venediklilerin cesetlerini denize atmakla görevlendirilmişti. Kırbaç Süleyman bu gemicilere "Dikkat edin," dedi. "Kan içindeki kıpkırmızı ölüler birbirlerine benzerler. Yanlışlıkla bizimkilerden birini atmayın denize. Gerekirse donlarını indirip sünnetli olup olmadıklarına bakın. Kaptanı görür görmez haber verin." O anda Amat'taki hemen herkes Diyavol Paşa'nın öldüğü ya da ağır bir şekilde yaralandığı fikrindeydi. Çünkü şurası muhakkaktı ki eğer hayatta olsaydı kısık sesine rağmen gemide en çok bağırıp çağıran o olurdu. Ne var ki cesetler ve yaralılar arasında onu bulamadılar. Venedik kadırgası iki gomina kadar alargada, denize atılacak ölü ve yaralılarını toplamak üzere bekliyordu. Hatta bu iş için bir filika bile indirilmişti. Son Venedik askerinin cesedi de denize atıldığında, Amat'ın cerrahı İbrahim Bey, mürettebattan 27 kadar ağır yaralı saydı. En azından şimdilik hiç zayiat yoktu. İşte o anda seyir güvertesinde sadece göğüsleri inip kalkan yorgun savaşçıların soluk sesleri değil, ne gariptir ki Kaptan Efendimizin kamarasından gelen oynak keman nameleri de işitilmeye başlandı. Hayır, cenk boyunca kamarasından çıkmayan kaptana Amat'takiler ne korkak ne de ödlek dedi. Tam tersi. Putperestler güçleri olduğu kadar zaafları da olan ilahlarına nasıl bakıyorlarsa öyle baktılar ona. Diyavol Paşa Hazretleri en azından o anda Amat'ın mürettebatı için şımarık bir yarı tanrıdan başka bir şey değildi. Paşa Efendimizin yaptığını reisler yahut zabitlerden biri yapsaydı ödleğin teki oluverirdi. Çünkü onlar da baş altından yetiştikleri için tayfadan pek o kadar farklı değildiler. Ama Efendimiz tayfanın yaşadığı baş kasaraya adımını bile atmamıştı. Ortalıkta kan gövdeyi götürürken istifini bozmaksızın kamarasında keman çalabilen asil biri, tabiat üstü bir varlıktı o. Kamarasından güler yüzle çıkıp seyir güvertesinin korkuluğuna abandığında mürettebat Süleyman Reis'i değil onu selamlamıştı. "Kaptan Paşa çok yaşa." Kaptan Efendimiz işaret parmağını dudağına götürerek sus işareti yaptı. Ama tayfanın tezahüratı bitmek bilmiyordu. Bunun üzerine avuçlarını gösterecek şekilde ellerini kaldırdı ve bir süre sonra nidalar ve ıslık sesleri kesildi. Herkes Diyavol Paşa Hazretlerine kulak kesilmişti. Kaptan Efendimiz, "Aferin," dedi, "iyi iş başardınız. Topçuları alınlarından öpmek gerekir, attıklarını vurdular. Tüfekçiler de öyle. Amat'a rampa edildiğinde de yatağınlarınızı çekip cesurca cenk ettiniz. Ama koca reisinizin hakkını yemeyin. Süleyman Reis, Süleyman Reis gel buraya. Gel de bu cesur savaşçılar seni de görsünler. Haydi çekinme." Diyavol Paşa Hazretleri kolunu Süleyman Reis'in omzuna attı. Mürettebattan birkaç kişi yaşa diye haykıracak oldu ama Efendimiz onları susturduktan sonra işte bugünün kahramanı dedi. Bizi o korkunç fırtınadan kurtaracak kadar iyi bir denizciydi. Bugün de onun mangal yürekli bir savaşçı olduğunu görmüş bulunuyoruz. Ne kadar mutlu olduğumu sizlere anlatamam. Çünkü ben olmasam bile Süleyman Reis Amat'ı hakkıyla yönetir. İçim ferah doğrusu. Kaptan Efendimiz bir süre sustuktan sonra gemicilere "Yiğit adam tez ölür. Çünkü hayatı rizikodur," dedi. "Sizler de yiğitsiniz. En azından kumarda paranızı rizikoya sokarsınız. Bu işi yapamayacak kadar korkak olan var mı içinizde? Varsa çıksın ortaya." Çukur güvertedekiler Olmaz olsun öyle kişi aramızda diye bağırdılar. Bunun üzerine Diyavol Paşa Hazretleri, bize doğru yaklaşan şu Venedik kalyonunu görüyor musunuz diye sordu. En geç 1,5 bilemediniz 2 gün sonra bize yetişecek ve rüzgarımızı kapatıp bizi cenge zorlayacak. İşte şimdi kumar oynama zamanı. Bu kaçınılmaz çatışmayı da ben değil Süleyman Reis yönetecek. Zor bir iş değil ama kolay bir iş de sayılmaz. Reisiniz eğer o kalyonu ele geçirirse, ganimetteki 1/5'lik payımın yarısını ona vereceğim. Diğer yarısı ne mi olacak? Söyleyeyim. Elini Süleyman'ın omuzundan çektikten sonra kollarını kavuşturdu ve sanki kulaklarına bir sır fısıldayacakmış gibi gemicilere doğru hafifçe eğildi. Gemiciler de ona doğru 1-2 adım sokuldular. Efendimiz güvertedekilere şunları söyledi. Yarısını da size, evet sizlere vereceğim. Burada bir alkış tufanı koptu, ıslıklar çalındı. Kırmızı baratalar kafalardan çıkarılıp havalara fırlatıldı. Sevinç nidaları henüz sönmemişti ki kaptan efendimiz son sözünü de söyledi. Amat'ın idaresi şu andan itibaren Süleyman Reis'ti. Diyavol Paşa Hazretleri yüzünde anlamlı bir gülümsemeyle kamerasına girdiğinde seyir güvertesi reislere ve zabitlere kalmıştı. Abuzer Reis, kaptanın vaatlerinden sonra sevinçten ellerini ovuşturup fısır fısır birbirleriyle konuşan gemicileri azarladı. Sizi gidi mendeburlar, sünepeler, uyuzlar, tembeller, ıskanca vardiyayı çalın, nöbet birinci vardiyada, porsunlar, her yer kan içinde. Güverteye kum döktürün, yoksa biri kayıp düşer de o taş kafasını kırar. Hadi sallanmayın, tırmanın direklere, arriva.